أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Gerçekten çok zor bir imtihan içerisindeyiz. Çünkü Allah-u Teala şartları kendisi hazırlamış. Sürekli imtihan ediyor. Bu imtihanlarda menfaatlerimizle doğrular arasında tercih zorunda kalıyoruz. Çoğu zaman menfaatler maalesef doğruları bastırıyor ve insanlar Allah rızasını bir tarafa bırakıp insanların kendisine ne diyeceği, çevrenin ne diyeceği konusu üzerinde yoğunlaşıyor. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta tarihselcilikle ilgili tartışmalar başladı Türkiye'de. Bu hafta da devam ediyor. İşte Mustafa Öztürk görüşlerini açıkça ortaya koydu. Aslında şu anda yaşadığımız ortam, yani Türkiye'nin hukuki yapısı bu açıdan çok iyi. İnsanlar görüşlerini ortaya koyabiliyorlar. Ama biliyorsunuz bazı kimseler kalktılar, bu kişi öldürülmelidir dediler. O da bütün mezheplerin ortak görüşüdür. Geçen hafta bu konuda ders yaptık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudilerin organize kafirlik faaliyetlerine rağmen Resulullah'ın herhangi bir şey yapmadığını, bu konuda cezayı sadece Allah'ın vereceğini ilgili ayetlerle enine boyuna anlattık ama mezheplerin %100'ünün bunlarla uzaktan yakından ilgisi yok. Bizde de insanlar mezheplere uymayı dine uymak olarak düşünürler. Şimdi bugün işte tarihselciliğin tarihini anlatalım dedik ama bu tarihselciliğin tarihi iblisle beraber başlar. Yani tarihselcilik Türkçe tabirle topu taca atmaktır. Demagoji yapmak, laf salatası yapmaktır. Şimdi Allah-u Teala Nisa suresinin 60. ayetinde şöyle diyor. Elem tara ilellezine yez'umun ennehum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik. Şu insanları görmedin mi? Sana inandıklarını ve senden öncekilerine inandıklarını sanıyorlar. Kendilerine sorsan, şimdi kendilerinden önceki deyince Resulullah hayatında bunlar Yahudiler oluyor. Müslüman olduklarını da düşünüyorlar. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğu konusunda şüpheleri yok. Ve bunu şöyle siz kendinizi onların yerine koyun. Meseleyi değerlendirin. Mesela son zamanlarda sık sık okuduğumuz, geçen hafta da okuduğumuz ayeti tekrarlayayım. Bakara 75'te diyor ki Allah-u Teala اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ. Bu Yahudilerin size inanmalarını mı bekliyorsunuz? Böyle bir umudunuz mu var? وَقَدْ كَانَ فَر۪يكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ. Onların bir grubu geliyor, Allah'ın kelamını dinliyorlar. ثُمَّ يُحَرِّفُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا. İyice kavradıktan sonra onun anlamını başka tarafa kaydırıyorlar. Evet böyle ama aslında burada şu isteniyor diyorlar. İşte satır arasında okuyorlar, bilmem ne yapıyorlar falan filan. Min ba'di ma akaluhu ve hum ya'lemun. İyice kavradıktan sonra bile bile. Peki ondan sonra ne yapıyorlar? Ve izâ lekullezîne âmenû gâlu âmennâ. Geliyorlar Müslümanlarla karşılaşıyor. Âmennâ. İşte bu Muhammed bizim beklediğimiz elçidir. Ve izâ halâ bâdûm ilâ bâdîn gâlu etuhaddisûnem bimâ fetahallâhu aleykum. Şimdi birbirleriyle karşılaştıkları zaman diyorlar ki sizin Allah'ın size açtığı bir gerçeği bunlara mı söylüyorsunuz? Yuhâcûkum bi inde rabbikum. Rabbinizin karşısında size karşı delil mi getirsinler? Allah'ın huzuruna diyecekler ki bak işte bunlar da bizimle beraberdi. Efela ta'kulun, aklınızı kullanmaz mısınız? Şimdi bakın, Allah'ın size açtığı bir gerçek. Bu Yahudi, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu, Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğunu ve bunun da gerçek olduğunu anlamış değil mi? Şimdi ben bunun gerçek olduğunu biliyorum dediği zaman kendine göre mümin mi? Kendini mümin sayar mı? Ben biliyorum Muhammed Allah'ın elçisi. Kafir neydi? Üstünü örten. O inanç olacak ki üstünü örsün. Olmadığını örtmez ki. Onun için dikkat ederseniz bütün kafirlerle görüşün. Hepsi inandığını düşünür ama teslim olamaz. Ya ben de biliyorum ama yapamıyorum. İşte o yapamıyorum dediği teslim olamıyorum demektir. İşte bu Yahudiler kendilerinden önceki kitaplara inandıklarını zannediyorlar. Tevrat'a. Tevrat'a inanıyorsan bak Tevrat emrediyor. Kur'an'a uyacaksın. Kur'an'a da inandığını zannediyor. Ama kendi kafasına göre allem kullem yapıyor. Ne yapıyor burada bakın? Elem tera ilellezine yezumun ennehum aminu bima unzile ileyke ve ma unzile min kablik. Şu kimselere bakmadın mı? Sana indirilene inandıklarını, senden öncekine indirilene de inandıklarını sanıyorlar. İnanmak teslim olmaktır, güvenmektir. Yok, var, varlığını bilmek inanmak değil ki. Yuridun en yetehakemu ila tağut. Tağuta muhakeme, yani problemlerin çözümünü tağutta bekliyorlar. Yani Tevrat'ın da Kur'an'ın da dışında bekliyorlar. Bugün mesela kişilere diyorsunuz ki ya kardeşim bakın faiz haram. Ya tamam ben de biliyorum ama çözümü nereden arıyor? Bugün İslam ülkesi denen ülkelerden hangisi probleminin çözümünü Allah'ın kitabından arıyor? Bir tane var mı? Biliyorum ama bitti. Ama dedim iş bitiyor zaten. Ve kad umiru en yekfuru bi, halbuki bunlara emredilen onları reddetmesidir. Ben Müslümanım demek değil. Allah'ın emrediğini yapmak gerekir. O lafla herkes söyler. Ondan daha kolay ne var ki? Ve yuridu şeytan en yudillehum dalalen ba'ida. Şeytan da onları pek uzak bir sapıklıkla saptırmak istiyor. Ve izâ qîle lehum teâle bilâ mâ enzelallâhu ve iler rasûl. Onlara densen ki Allah'ın indirdiğine, Rasûl'e gelin, yani Allah'ın kitabına gelin denirse, رَأَيْتَ الْمُنَافِق۪ينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. O zaman bakarsın ki münafıklar senden kaçıyorlar. O münafıklar kaçıyorlar. İşte şimdi geçen hafta ayrıntılı olarak söyledik. Bu insanlar demagoji yapıyor. Kelimelere farklı anlamlar yüklüyorlar. İşte Allah şöyle diyor ama aslında maksat şudur. Allah şunu murad etmiştir falan filan. Resulullah zamanında kendilerini Müslüman göstererek işte Allah da burada münafık dedi 61. ayette bunlara göstererek Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmaya çalışmışlardır. Bu işte Resulullah kendi hadislerinin yazılmasını yasaklamıştır. Çünkü onlar bu işi yazıyla yapıyorlardı. Bunu da Allahü Teala ayette açık ve net bir şekilde söylüyor ayetlerinde. birkaç ayette söylüyor. Ömer radıyallahu anh yasaklamıştı. Ebu Bekir radıyallahu anh Ebu Bekir Ömer yasaklamıştı. Ama Osman radıyallahu anh zamanında her şey serbest bırakılınca bu Yahudilerin önü açıldı. Yani münafık Yahudilerin önü açıldı. Her türlü pisliği yaptılar. Şimdi bu pisliği yaparken bakın, evet şey var, hani size şey yapıyorum ya, bir Şener Şen'in filmi vardı. Banker Bilo muydu? Neydi abi? yaptım ama hele bir sor ki niye yaptım? İşte bizim bu şey Yahudilerin bu saptıranların yaptıkları böyle. Evet Allah böyle demiş ama maksat şu. Sanki Allah'ın sözcüsü bunlar. Haşa. Dolayısıyla bu Allah'ın ayetlerini sağa sola çekme işi Resulullah hayattayken başlamıştır. İşte az önce okuduğumuz ayetlerde görüldüğü gibi. Ondan sonra da bu faaliyet hiç durmamıştır. Bugün inşallah tarihselciliğin tarihi derken, mesela bugün ekonomi üzerinde duracağız. Şu anda İslam aleminde en önemli şey ekonomidir. Hakikaten, bakın ben şahsen şeyi 19. asırda Osmanlıların Batı'nın o saçma tekliflerini nasıl kabul ettiğine bir türlü aklım ermez. Ya bu kadar gerizekalılık olur mu? Çünkü Allah'a şükür hani arşivde uzun süre 20 küsur sene kaldığım için arşivden temelini biliyorum bunların. Yani 5 para etmeyen kağıtlarla bakın tuttu Osmanlı Bankası diye bir banka kurdu. Adından başka Osmanlı olan yok. Fransız ve İngilizlerin bankası. Onlara yazdıkları banknot dedikleri banka notu yani. Onları para olarak kullandırma hakkı tanıdı. Ve bunlar ne yapıyor? Şimdi Fatih geliyor. Benim 1000 altına ihtiyacım var. Tamam. Getir senedini. Getir şeyini. Evet. Sana faizli olarak bak verdim. Veriyor. Bir kağıt yazıyor. Bir al diyor. 1100 altın verirsin gelecek sene. Verdiği bir kağıt alacağı 1100 altın. Birinci Cihan Savaşı'nda bunu da yapmadı. Yani kağıdın üzerine bir rakam yazıp piyasaya sunmadı. Osmanlı bunu para kabul etti. Ya sen yap. Bu kadar gerizekalılık olur mu? Şimdi millet efendim Osmanlı çok iyiydi de battı. Ulan Allah mı kötüydü? Haşa. Osmanlı iyi de Allah mı kötüydü de onları batırdı? Batmayı çoktan hak etmişlerdi. Onun için battılar. Onların iç yüzünü yani asırlarca şeyde yani 20 sene içerisinde İstanbul'un kuruluşundan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar geçen işte mahkeme kayıtlarından çok iyi bildiğim için 19. asır okumaya dayanamamışımdır yani böyle. Acayip. Nasıl yapıyorlar ya Rabbi? Batı'nın saçma hukuklarını getirip Türkiye'ye hukuk yaptılar ya. Evet bugün yok efendim falancanın suçluluğu belli oldu. Ne? Şey etmiş gizli tanık. Lan gizli tanık olur mu ya? Sen Müslümansın. Müslüman gizli tanık kelimesini aklın kösesinden bile geçirmez. Evet falan adam itiraf etti. Bu ne demek ya? Bir itiraf kişinin kendi suçuyla ilgili olur. Başkasının olmaz. Ama bunlar hukuk bugün. Maalesef. Türkiye artık her gün hapishane yapılıyor ya. Hapishane. Ne bu ya? Ne bu kardeşim ya? Ya dünyaya biz öğretmemiz lazım bunu. Dün bir hukuk dergisi geldi. Müslümanlar yazmış. Ya bakıyorum hiç İslam'dan haberi yok ya. Şaşırdım kaldım ya. Dedim ki hani bize gönderdiklerine göre herhalde bir şeyler vardır. Neyse şimdi peki dedeleriniz anlatmıştır. İkinci Cihan Savaşı'nda Türkiye ne kadar büyük sıkıntılar çekti değil mi? Açlıklar, sefalet, şu bu. Sebebi ne biliyor musunuz? Herkes İnönü'yü suçlar. Hani İnönü'yü seversin sevmezsin o senin bileceğin iş. Ama olay nedir? İngiltere'ye para bastırıyorlar. Efendim diyor bir gemi falan yerde battı size para gelirken. İkinci gemiyle parayı bastırırken o parayı bastığımız matbaa yukarıdan bombalandı. Yahu sen yapsana. Madem bir kağıdın üzerine rakam yazmak, sen yaz. Sende matbaa yok mu? Bak, bu dediklerimi gidin açın Merkez Bankası'na, para tarihine bakın, bir dediklerimi göreceksiniz orada. Merkez Bankası sitesine girin, orada görürsünüz. Peki bugün ne? Ekonomik sıkıntı Türkiye'de. Ya bugünkü ekonomik sıkıntının mantıksızlığı Osmanlı'ya ve bir şey İnönü dönemine rahmet okutur. Hem de 100 kere rahmet okutur. Ya bu ekonomistleri Batı'da, şurada, burada ekonomiyi bilmemesi için yetiştiriyorlar. Ya bankaların toplam şeylerindeki para 12 milyar, alacakları 2,5 trilyon. Hangi akla uyar bu? Ya birisi bir 50 lira şey yapsa ona 12 yıl ceza verirsiniz. Bu adamlar trilyonlarca parayı şey yaparak, icat ederek faizi borç veriyor. Siz bunları bir şey zannediyorsunuz. Ben anlamıyorum Allah'ın kitabına gelin dendiği zaman da hiç kimse duymuyor. Böyle tamam. Konuşsanız tabii canım, elbette, ne demek? Lafla değil, fiilen. Peki bu ne? Onun için bugün ekonomiyi size örnek vereceğiz. Şeyin ekonominin olmazsa olmazı zekattır. Zekatı mezhepler nasıl batırmışlar? Ekonominin olmazsa olması faiz yasağıdır. Faizi mezhepler nasıl anlaşılmaz hale getirmişler? O örnek üzerinden gideceğiz. Ama ondan önce esas şey çalışma alanı bu şey olan, usul olan Fatih Orum'u bu bir giriş olarak bir dinleyelim. Ondan sonra devam edelim.
Evet. Bugün tarihselciliğin tarihini konuşacağız çeşitli örneklerle. Hocam biraz önce insanlık tarihiyle neredeyse aynı başladığını söyledi. Hakikaten öyle. Yani Allah'ın kitabına, Allah'ın sistemine karşı insanların hiçbir zaman hoşnut oldukları, topyekun hoşnut oldukları bir dönem yok. Muhammed Aleyhisselam döneminde de kendilerine ayetler tilavet edildiğinde bize bunun dışında bir Kur'an getir. Yani şu şekliyle okuduğum bu küme ve bu küme neticesinde ortaya çıkan hüküm bize uygun değil. Bizim durumumuza uygun değil. Başka türlü bir hüküm çıkaracak şekilde bir kombinasyon yap diyen insanlar da aslında tarihselcilerdi. Yine senin okuduğun şeyler zaten bizim kitaplarda var ama artık onların modası geçti. Yani işte Esatirul Evvelin. Evet, senin söylediğin şeyler bizim kitaplarda da var ama artık o şeyin altından çok sular aktı. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyerek Muhammed Aleyhisselam'a, dolayısıyla da Allah'a hat bildiren, ona yeni bir dizayn vermek cüretini gösteren insanlar hep olmuştur. Bugün de oldu. Ben bugün konuyu fıkıh usulüyle daraltacağım. Kısa bir sunum yapacağım. Bizim işte bir takım insanları biz bugün şey yapıyoruz, kategorize ediyoruz. Tarihselciler diyoruz, gelenekselciler diyoruz. Peki gelenekselciler dediğimiz, yani Kur'an-ı Kerim'in metninin de anlamının da Allah'a ait olduğunu ve çok önemli olduğunu, asla kenara itilemeyecek olduğunu iddia ettiğini söyleyen gelenekselcilerin gerçekten de dosyalarına bakıldığında acaba bugün karşı bir cephe olarak mücadele etmeye çalıştıkları tarihselcilerden bir farkı var mı yok mu? Bunu hem teorik olarak hem de pratik olarak göreceğiz. Ancak bir iki şeyi hatırlatmak gerekir. Bu platformda sürekli söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah bir metot belirlemiş. Yani esasında Allah-u Teala tebliğ edilmek üzere indirdiği tüm vahiylerin insanlar tarafından, insanların konuştuğu dil ile göndermiş, bunu kayıt altına alınmasını emretmiş. Yani Allah'ın tebliğ edilmek üzere gönderdiği bütün vahiyler esasında bir metin. Niye metin? Çünkü Allah buna kitap diyor ve bir dil nispet ediyor. İnsanların konuştuğu dille indirdiğini söylüyor. Kainattaki bütün sistemde Allah-u Teala rakamlara nasıl hükmediyorsa ilahi kitaplarda da kelimelere, harflere hükmetmiştir. Bunu yapabilecek güçtedir. Yani bugünün insanı Allah rakamlara, bütün sisteme hükmeder ama kelimelere, kelimeler konusunda aciz kalmıştır demeye getiriyor. Oysa rakamlara hükmeden Allah kelimelere de hükmetmiştir. Onun hükmetmeye gücü yeter. Onun bütün hükümlerinde ölçü olduğuna göre gönderdiği kitaplarda da bir ölçü olmalı. Metinse eğer bu kitaplar. Kitapta, kitabın dilinden, ayetlerden, bu ayetlerin muhkem ve müteşabih olarak taksiminden, tevilden, kelimelerin tahrifinden, anlam kümesi dediğimiz Kur'anlardan, hüküm ifade eden ayetlerin başka ayetlerle tafsil edildiğinden, nesihten, tasdikten bahsediliyorsa bir kitap, o kitap kesinlikle metindir. Başka türlü bu tür teferruatların bir diyalog için söz konusu olmayacağını herkes bilir. Ve çok önemli olan bir başka husus da Allah-u Teala bütün bu usulün, bu metodun bir tercih meselesi değil, bir iman meselesi olduğunu söylüyor. Çünkü böylesi bir sistem kurmasının sebebi olarak Hud suresinin 2. ayetinde Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye diyor. Dolayısıyla hani birileri zaman zaman şöyle söylüyor, bu senin yorumun kardeşim, tamam saygı duyarım, sen de bana saygı duy. Bu mesele birbirimize saygı duymak ya da birbirimizin tercihlerine işte bir alan oluşturma meselesi değil, imani bir şey. Usul tercih değil, imani bir mesele. Şimdi bu girişten sonra peki bizim fıkıh usulü dediğimiz disiplinde nasıl ele alınmış bütün bunlar? Şimdi fıkıh usulünde işte bir takım deliller sayılır. Hepinizin ezbere bildiği işte kitaptır, sünnettir, icmadır, kıyastır, istihsandır, maslahattır. Bir takım deliller sayılır. Bir kere bu delillerin hiçbiri Kur'ani değildir. Bakın mesela sünnet, fıkıh usulünde ele alındığı şekliyle bir kaynak olan sünnet, Kur'ani bir kavram değildir. İcma, icma Kur'an-ı Kerim'de bir kavram değildir. Esamesi bile okunmaz. Kıyas, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir kavram yoktur, esamesi okunmaz. İstihsan,
birkaç şey söyleyeyim ya, Kur'an-ı Kerim'e göre şeyin Enfal 67. ayette Resulullah ve ashabı yanlış üzerine ittifak etmedi mi?
Evet. Tabii tam tersi uygulamalar var.
Tam tersi evet. Var. Ama bunlar efendim yanlışta ittifak etme. Ya deliliniz ne Allah aşkına ya? Kıyas dedikleri neymiş? Efendim işte bir illa hangi konuda, hangi sen işte uzmanın kalanı, bir haram, bir içki.
Faiz.
Bir de faiz. Hı. Faizi ben şimdi anlatacağım. Hı. İçkide de ne yaptılar biliyor musunuz? İçkide Hanefiler, efendim ağaları içki içmek istediği için, Hanefi mezhebinde şu vardır, yani gerçekten inanamazsınız. Şey, efendim, Kur'an-ı Kerim sadece üzüm şarabını yasaklamışmış. Hamr üzüm şarabıymış. Arap dilinde böyle bir şey yok. Nereden çıkardınız? Hamr sarhoş eden şeydir. Ondan sonra efendim diğerleri de sarhoşluk verdiği zaman harammış. Sarhoşluk verdiğini nasıl anlarmışsınız? Kadın erkeği gökte yeri ayıramadığı zaman. Vay be, böyle bir sarhoş hiç gören var mı? Ondan sonra ibadetlerde vücuda kuvvet versin diye bir iki kadeh alınırmış. Bu Hanefi mezhebi fıkıh kitaplarında neye dayandırdılar? Uydurdukları kıyasa dayandırarak. Biraz sonra anlatacağım uydurdukları kıyasa dayanarak da faiz diye bir şey bırakmamışlardır. Mezheplerin tamamı %100'ü, 99'u değil. Millet bunlar İslam zannediyor. Bugün İlahiyat Fakültelerinde okuyor. Bu falan mezhebe göre uzman olmuş falan. Daha beter olsun. Evet, devam.
Dedik ki sünnet, icma, kıyas, istihsan, örf, maslahat, setti zeriya, sahabi kavli. Bunların hiçbiri Kur'ani kavramlar değil. Ama şimdi şöyle bir şey düşünülebilir. Ya kardeşim, Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor olabilir. İnsanlar bir takım kavramlar terimler oluşturabilir ve bunu da Kur'an'a dayandırabilir. Mümkün mü? Mümkün. Yani siz yeni bir kavram oluşturursunuz, dersiniz ki bu kavram Kur'an'a dayanmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de şu tür ayetler vardır. Bu kavramların hiçbiri Kur'an'a da dayanmamaktadır. Mesela sünnetle ilgili, yani fıkıh usulünde sünnetin meşruiyetine dair kitaptan getirilen delillerin konuyla uzaktan yakından alakası yoktur. Resul'e itaati emreden ayetler bu delilin meşruiyeti bağlamında sıralanır. Mesela icma esasında siyasi bir baskı aracı, bir mahalle baskısı, bir bürokratik baskı olarak kullanılan icma kavramıyla ilgili Nisa suresinin 115. ayeti iddia edilir bunun meşruiyetine dair. Konuyla alakası yoktur, hiç uzaktan yakından. Yani bu kavramlar ne kavram olarak Kur'anidir ne de meşruiyetleri şey yapılabilmiştir. Öte taraftan bakın, delilleri geçtik. Fıkıh usulünde kullanılan bir takım delilin dışında kavramlar vardır. Mesela hafi, müşkil, mücmel, müteşabih, has, zahir, müfesser, muhkem. Muhkem ve müteşabih kavramı dışında bu kavramların hiçbiri Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Muhkem ve müteşabih kavramı da fıkıh usulünde Kur'an'dakiyle hiç uzaktan yakından ilgisi olmayan bir şekilde ele alınır. Yani tamamen Kur'an dışı bir sistemden bahsediyoruz. Mesela metni anlama çabaları, illet, bir şeyin illetini belirleme, içtihat yapma, bunların hiçbiri Kur'ani kavramlar değildir. Tamamen oluşturulmuş kavramlardır ve Kur'an'la da desteklenememiştir. Şimdi peki bu neye sebebiyet vermiştir? Yani beşeri bir sistem ile Kur'an-ı Kerim'i anlama çabası nelere sebebiyet vermiştir? Şimdi hep tarihselciliği eleştiriliyor ya, bakın benzer şey bu kavramlardan yüründüğü için esasına geleneğinde yapmış olduğu hatalar. Şimdi kitabın lafızlarını kendilerine göre tanımlamaya başlamışlar. Çünkü kavramları kendileri oluşturmuş. Kavramların içini kendisi şey yapmış. Mesela demiş ki Kur'an-ı Kerim'de geçen herhangi bir kelimeyi Kur'an-ı Kerim nasıl tanımlıyordan ziyade onun kendi sistemine göre tanım. Mesela riba kelimesi geçiyor. Kur'an-ı Kerim ribayı nasıl tanımlıyorla hiç uğraşmamış. Demiş ki riba bana göre şöyle tanımlanmalı. Mesela kaza kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçer. Kur'an-ı Kerim bunu nasıl tanımlamaktadırın peşine düşmek yerine bu kelimeye kendisi anlam vermiştir fıkıh usulünde. Yine mesela sünnete teşri rolü verilmiştir. Yani ne demek? Demişler ki sünnet Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir takım hükümler koyar. Başka? Kur'an-ı Kerim'de yer alan hükümlerin bazılarını ortadan kaldırır. Başka? Kur'an-ı Kerim'de genel itibariyle geçen lafızları detaylandırır. Bakın sünnete böyle bir görev vermiş. Ondan sonra da peki sünnet dediğin şey nedir denildiğinde uydurma bir takım rivayetlerle Kur'an-ı Kerim etkisiz hale getirilmiştir. Mesela irtidat, bugün işte gündemde dinden dönenin öldürülmesi. Şimdi diyor ki Muhammed Aleyhisselam dinden dönenin öldürülmesini emretmiştir diye bir rivayet uyduruyor. Bu defa bu rivayeti merkeze alıp Kur'an-ı Kerim'de düşünce hürriyetiyle ilgili onlarca ayeti devre dışı bırakıyor. Ve işin ilginç tarafı, popüler olduğu için söyleyelim belki bunu da, işte bir iki gündür görüyorsunuz bir adam, bir ilahiyatçı Mustafa Öztürk'ün öldürülmesi gerektiğine dair sosyal paylaşımda bir şey mesaj atıyor. Diyor bu adam dinden dönmüştür, öldürülmelidir. Sonra bu ortaya çıkınca Mustafa Öztürk işte ben size mahkemeye vereceğim, şunu vereceğim diye. Adam diyor ki şaka yaptım. Peki kardeşim sen şaka yaptın da sen bir fakirsin. Şu an senin mensup bulunduğun bütün o akademisyenler, şunlar bunlar zaten sınıflarda, amfilerde öğrencilere dinden dönenin öldürülmesi gerektiğini anlatmıyor musunuz? Sizin geleneksel dediğiniz şey zaten bunu söylemiyor mu? Yani kendi anlattığınız, sınava soktuğunuz bu soruları, sınavlarda bu soruları soruyorsunuz. Bunun için arkasında durmuyorsunuz. Hep diyoruz yani Mustafa Öztürk kadar hiçbiri cesur ve mert değil.
Hocam arkasında duruyorlar da gizli kapaklı platformlarda arkasında tabii, duruyorlar. Tabii. Yani yine öğrendiğimiz kadarıyla o Bir WhatsApp grubundan bahsedildi. Orada hani yazmışlar bunu. Adam sonra şaka yaptım ben diyor ya. Şakanın arkasında duran başka hocalar hala orada var. Ya evet, ne var yani, gerçekten de mürtedin öldürülmesi gerekmiyor mu yani diye bunu savunanlar var. Ama niye kapalı gruplarda bunu söylüyorsunuz? Çıkıp evet bu gerçekten böyledir, bu adamın öldürülmesi lazım diye niye açık açık söylemiyorlar?
Söyleyemezler.
Neden? Ortam çünkü, müsait değil çünkü.
Tabii Türkiye'de.
Onun yerine bunlar linç edilecek sosyal medyada. Bunu kaldıramıyorlar. Halbuki doğru olduğuna inanıyorsan, inancının doğruluğunu niye savunamıyorsun? Ya bu inancın sağlam değil ya da sen karaktersizin tekisin. Yani bu kadar. Bunun üçüncü bir şıkkı yoktur. Evet. Cenab-ı Hak buyurmuyor mu? فَلَا تَخْشَوُنْ نَاسَ وَخْشَوْنِي İnsanlardan değil benden korkacaksınız diye. Biz inandığımız bütün doğruları burada ne pahasına olursa olsun söylemeye çalışıyoruz. Yemediğimiz laf kalmıyor. Din, iman bırakmıyorlar bizde.
Allah'a şükür onların dini de
aynı şekilde onlara geldiği zaman kapalı kapılar ardında yine savunuyorlar bunu. İşte aynı o gazeteci bir başka sosyal paylaşım grubundan, Facebook'tan bu sefer bir müftünün yaptığı paylaşımı, ki o da çark etmiş, silmiş aynı şeyini. Evet diyor, bunun gerçekten de dinden döndüğü sabittir eğer tövbe etmediyse ve dinden dönenin de öldürülmesi gerekir. Aşağı yazılan yorumlar da tamamen onu destekleyici. Ama paylaşım bir saat sonra siliniyor. Ya niye arkasında duramıyorsunuz bu görüşünüzün? Doğruysa, din eğer buysa, dinin bir hükmünü gizlediğiniz için Allah lanet edecek. Eğer din değil de sizin kendi görüşünüzse o zaman bunu kalkıp din diye ortada savunmayacaksın. Ya var mı gerçekten bunun üçüncü bir şıkkı?
Savunursa o zaman da kendini Allah yerine koymuş.
Yani eğer dinin görüşünün bu olduğunu savunuyorsanız, yani eğer gerçekten İslam dini dinden dönenin öldürülmesi gerektiğini söylüyor da siz gizliyorsanız Allah'ın laneti sizin üzerinize olacak. Cenab-ı Hakk'ın bu konuda kesin tehdidi de var.
Değilse,
değil mi?
Değilse.
Değil de din böyledir diyor söylüyorsanız o zaman yine lanet altında olacaksınız. Yani hiç üçüncü bir şık yok yani. Ne yaparsanız yapın Allah size lanet edecek. Dolayısıyla ya bu görüşlerinizi gözden geçireceksiniz ya da delikanlı gibi ortaya çıkıp görüşlerinizi savunacaksınız. Hem bir görüşü savunup ya yani benimseyip insanlar içinde savunamamak da karaktersizliğin daniskasıdır. Bu kadar.
Dedik ki kelimelere fıkıh usulünde verilen anlam Kur'ani olmadığı için, kişisel olduğu için bu kelimeler zamanla değişiyor. Mesela diyor ki adam, kelimeye bu anlam verildi, biz verdik veya alimler verdi. Ancak şimdi şöyle bir anlam verilebilir. Bu defa hüküm değişiyor. Bakın bunu bu adamlar yaptığı zaman fıkıh usulüne göre hareket etmiş oluyor ama öteki yaptığı zaman tarihselci oluyor. Mesela yine usul Kur'an'dan değil, kendi beşeri sistemden kaynaklandığı için mezheplere göre değişebiliyor. Ve bu da rahmet oluyor. Adam mesela diyor ki şu mezhebe göre hüküm böyledir, bu mezhebe göre hüküm böyledir. Hatta bu insanlar işte zaman zaman işte İmam-ı Şafii Mısır'a göç etmeden önce şu hükümleri vermiştir. Mısır'a göç ettikten sonra şu hükümleri vermiştir. Bu da işte zamanın, mekanın, şunun bunun değişmesiyle hükümlerin değil. Ya bununla ilgili makaleler, bununla ilgili tezler yazılıyor. Bu ilim oluyor. Zamana, mekana, mezhebe göre hükümler değişebilir. Bu ilim oluyor. Ama birileri çıkıp kardeşim bu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin bir kısmı tarihsel dediği zaman onun üzerine çullanacaksın. Bu adamdan hiçbir farkın yok senin. Yine kıyas denilen bir şey. Yani işte hep anlatıyoruz burada. Bir hükmün illeti, sebebi nedir diye bir araştırma yapılacak. Ondan sonra o sebep başka şey meselelerde de varsa onun hükmü ona da verilecek. Böyle bir sistem geliştiriyor. Ama bunu derken illet kişiye göre değişir diyor. Bir müçtehide göre illet mesela faiz biraz sonra anlatılacak. Hanefi mezhebine göre faizin illeti bu. Şafi'ye göre bu. Malik'e göre bu. Hanbeli'ye göre bu. Dolayısıyla Hanefi'ye göre faiz olan şey Şafi'ye göre faiz olmayacak ve bu da rahmet olacak. Yani Allah'ın hükümlerini, beyefendiler illetini belirleyecek ve bu kişiden kişiye değişen bir şey olacak. Zamana, mekana göre değişen bir şey olacak. Hükümler farklılaşacak. Bu da Allah'ın dini olacak. Hükümlerin farklılaşması da rahmet olacak. Sen bu konumdasın. tarihselci adamı tukaka ediyorsun. Senin bundan hiçbir farkın yok. Sen tam tersine doğru yolda olduğunu düşünerek bunu yapıyorsun. Yine mesela maslahat diye bir kavram vardır fıkıh usulünde. Maslahat. Mesela bugün en popüler örneğini vereyim. Faiz. Biraz sonra yine konuşulacak. Diyor ki maslahata göre, ihtiyaca göre hükümler değişir. Eğer bir yerde ihtiyaç hasıl olmuşsa haram olan şey helale dönüşür. Mesela faiz bugün ev alman zorunluysa alabilirsin. Bu bir ihtiyaçtır, zarurettir. Faiz olur. Bunu sen diyeceksin. Bununla ilgili makaleler, fetvalar, şunlar bunlar yayınlanacak. Allah'ın en ağır emri zamana, mekana, şartlara göre değişir diyeceksin. Sen doğru yolda olacaksın. Öteki tarihselci olacak. Yine örfe göre, bizim fıkıh usulümüzde yerel örfe göre hükümler değişiyor ve bu da bir rahmet olarak şey yapılıyor. İstihsan diye bir kavram var. Hocam zaman zaman burada gündeme getirir. Yani aslında Allah'ın kitabında hüküm budur ama müçtehit insanların göremediği bir maslahat, bir farklı bir şey görmüştür. Dolayısıyla hükmü değiştirmiştir. Bu fıkıh usulünde bir kavram olacak. Yani sen istediğin zaman çeşitli bahanelerle hükümleri değiştirebileceksin. İlletler değiştiğinde hükümler değişir diyeceksin. Örf değiştiğinde değişir diyeceksin. Maslahat hasıl olduğunda, zaruret hasıl olduğunda hükümler değişir. Helalse haram olur, haramsa helal olur diyeceksin. Gerektiğinde birilerinin uydurduğu rivayetlerle Allah'ın ayetlerinin nesedilebileceğini, Kur'an'ın hükümlerinin geçersiz kalabileceğini, tek bir ayetle yüzlerce ayetin nesedildiğini arkana yaslanıp söyleyeceksin. Bu usul olacak, bu sistem olacak ve bu da devlet eliyle bütün fakültelerde çocuklara öğretilecek. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama birisi çıkıp kardeşim bu Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki bir takım ayetler şöyle midir acaba, böyle midir acaba dediğinde suçlu bu olacak. Dolayısıyla hiçbirinizden farkı yok. Niçin farkı yok? Çünkü Allah'ın kitabında gösterdiği usule göre hareket edilmezse ister gelenekselci olsun, ister şu olsun, ister bu olsun hepsi savrulmayı hak etmiştir. Nitekim zaten bugün görüntü budur. Evet hocam.
Söylenecek sözler.
Ufak bir örnek verebilirim ben de ona. Hani o şekilde gündemden kaldırılmış bir ayete veya ayetin bir bölümüne.
Tamam ver bakalım.
Hadi kısa olsun sonra hani faize geçeriz. Tamam. Şimdi Fatih Hocam anlattı. Yani gelenekte de bir takım gerekçelerle bazı ayetlerin veya Kur'an-ı Kerim'de bulunan bazı hükümlerin tarihte bırakıldığı, bugüne taşınmadığı, artık bir değer ifade etmediği söylenmiş. Ama tarihselcilik adı altında söylenmediği için kimsenin dikkatini çekmiyor ve doğru bulunuyor. Bugün aynı hükümler kendisine tarihselci adı verilen birileri tarafından söylenince ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Vay efendim nasıl olur sen böyle şeyler söylersin. Biz de diyoruz ki yani hani adında tarihselcilik yok, o kelime kullanılmıyor diye bir şey doğru veya yanlış olmaz. Şimdi baktığımızda yani geçmişte çok söylenmiş böyle. Bir tane örnek sadece vereceğim. Bir görelim ki bakalım. Yani tarihselcinin daniskası ta kaçlı yüzyıllarda yapılmış. Örnek vermek istediğim konu da Tevbe suresinin 60. ayetiyle alakalı. Bu Tevbe suresi 9. sure. Onun 60. ayeti zekat verilecek olan sınıfları anlatıyor. Cenab-ı Hak orada 8 sınıftan bahsediyor. Şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnnemas sadakatu. Hani zekatlar, sadakalar. Lil fukara'i vel mesakin vel amilin aleyha vel müellefeti kulubuhum. Önce şu 4 grup insana verilir. Fakirler, miskinler, zekat memurları ve kalpleri ısındırılmak istenen insanlar. Ve fir rikabi vel garimin ve fi sebilillahi ve binis sebil. Ve şu 4 fona da ayrılır. O da nedir? Esirlerin özgürlüğe kavuşturulması için, borçlular için, Allah yolunda kullanılması için ve yolda kalmış olanlar için böyle bir dörtlü grupta fon oluşturulur. Toplamda 8 gruba verilir. Feridaten minallah. Allah'ın yazgısına yani farz kıldığı hükme göre bu böyle olacak. Vallahu alimun hakim. Çünkü Allah bilendir ve doğru karar verir. Bakın feridaten minallah dedi. Yani Allah bunu kesin bir hükme bağladı. Şimdi bu 8 sınıftan herhangi birini bugün bizim 7'ye düşürmemiz mümkün mü Müslümanlar olarak? Allah 8 dedi, Ferizaten minallah ibaresini kullandı bir de. Yani benim tarafımdan dedi, bitti olay. 8-7'ye inebilir mi? 9'a çıkartabilir miyiz biz? Ya Allah eksik bırakmış haşa. Aslında bugün bir sınıf daha var. Biz buna da katalım. 9 olsun. 9 olmaz. 7 olmaz. Olmuş. Nasıl olmaz? Ya size göre olmaz, bize göre olmaz. Oldurmuşlar ama. 7'ye düşürülmüş. Nasıl düşürülmüş? Şöyle düşürülmüş. Denmiş ki bu ayette geçen gruplardan bir tanesi müellefe-i kulüp. Yani kalpleri İslam'ı ısındırılmak istenen bir zümre. Bunlar gayrimüslim olabilirler. Yani kendilerine zekattan bir pay ayrılarak İslam'ı ve Müslümanları sevmesi amaçlanır. Müslüman olması ümit edilir. Öyle bir gruba zekattan pay verilebilir. Veya yeni Müslüman olmuştur gayrimüslimken, İslam'ı Müslümanken sevmesi amaçlanır. Ona yine öyle bir şey verilir. Bir de yani Müslüman olduğundan ümit edilmez ama en azından İslam'a ve Müslümanlara zarar vermesi önlensin diye bir nevi kendisine zekattan par ayrılır. En azından Müslümanlar onlardan emin olur falan. Bunlar müellefe-i kulüp fonu. Deniyor ki bu müellefe-i kulüp fonuna artık zekat verilmez. Niye? Sebebini bilen. Şimdi sebebini bir yerden okuyalım. Elimde Tevilatül Kur'an diye bir tefsir var. Bunu derslerde sık sık gösteriyoruz. Tevilatül Kur'an. Arapça. Yazarı kim? Ebu Mansur el Maturidi. Maturidi. Türkiye'de sorulduğu zaman hangi mezheptensin diye ne cevap verilir? Değil mi? Maturidi. İtikatta Maturidi, amelde Hanefiyiz. Yani kimse seçmemiştir ama doğuştan öyle dünyaya geliyoruz. Nişanlıyız yani Maturidi ve Hanefilik olmakla. Bilmiyoruz sebebini yani. Anamız babamız Maturidi diye. Biz de öyleyiz. Ondan Hanefi'ydi. Biz de Hanefi'yiz.
Millet biraz neşelensin de. Çünkü bu kadar karamsar şeylerden sonra. Bir gün bak. Bir karı koca geldi yanıma. Müftülükteyim. Diyor ki. Kızım ilahiyat fakültesinde okuyor. Burada bir delikanlıyla tanışmışlar. Baktık araştırdık. Temiz efendi. Ahlaklı bir çocuk. Kabul ettik, kızımızı verdik. Bir de sonra öğrendik ki Şafii mezhebinden.
Hayal kırıklığı.
Diyor ki şimdi kocam bir tarafta, ben bir tarafta, sabahlara kadar ağlıyoruz. Kızı da vazgeçiremiyoruz. Eyvah. Zavallı zannediyor ki başka bir din.
Evet. Tamam. Evet. O şimdi bu İmam Maturidi'nin bir tefsiri var. Tevilatül Kur'an diye, bu o işte. Bu Türkiye'de yeni baştan böyle tahkikli bir şekilde, kontrollü bir şekilde yeniden basılıyor. Ve bildiğim kadarıyla Türkçe çevrilmeye de başlanmış ama bitti bitmedi. O konuda bir bilgim yok. Bu Arapçası. Şimdi bu Maturidi Tevilatül Kur'an'da bu baskıda ikinci cilt. Yok, 6. cilt, ters gördüm. 6. cildin bu Tevbe suresi 60. ayetiyle alakalı 391. sayfasında ne söylüyor? Bu müellefe-i kulübü yazmış buraya. Yani Cenab-ı Hakk'ın müellefe-i kulüple ilgili sözüne gelince. Diyor ki, öncelerini Türkçe okuyacağım, sonrasını özellikle Arapça okuyacağım. Resulullah'ın münafıkların, yani münafık görünen bazı insanların başlarına, başkanlarına, ileri gelenlerine zekattan, sadakalardan pay ayırdığı bilinir ki kalpleri ısınsın da Müslüman olsunlar. Böyle yaptığı bellidir Resulullah'ın. Ondan sonra kime? İşte birine diyor 100 deve vermiş, birine şunu vermiş, birine bunu vermiş falan diye yazıyor. Ondan sonra geliyor bir yorum yapıyor. Evet diyor, Allah müellefe-i kuluba verin demiş. Resulullah da vermiş. Tamam. Vel hadisu fi hâza kethirun. Hani bu konuda çok fazla hadis vardır ki ennen nebiyye kâne yehussu bihir ruesâ minhum bis sadaka. Yani bu kafirleri, münafıkların önde gelenlerine, reislerine verdiğine dair çok sayıda rivayet vardır. Niye? Onların kalbi İslam'a ısınsın diye. Peki bu ne zaman olmuş? Vel İslamu fî da'fin ve ehluhu fî kille. İslam'ın zayıf, Müslümanların da sayıca az olduğu bir dönemde Resulullah bunu yapmıştır. O zaman Müslümanlar azdı, Zayıftı, İslam daha henüz gelişmemişti. Ama ve ulaike, onlarsa yani müellefe-i kulübü oluşturanlarsa, kesirun, çoktular, zu kuvvetin ve udde, çok kuvvetli ve sayıca da çok fazlaydılar onlar. Ama fe emmel yevm, bugüne gelince, bugün nasıl? Bu Maturidi'nin dönemi.
Tam bir tarihselcilik,
evet,
değil
işte yani tarihselcilik, yani ayetlerin indiği tarihle kayıtlandırılması ya, o gün öyleydi, bugün ne? Fakat kezura ehlül İslam, Müslümanlar artık çoğaldı. Ve azzeddin, din güçlendi. Ve sara ulaike ezillâ bihamdillah. Allah'a hamdolsun, bugün onlar artık şey az oldular, zelil oldular. Peki o zaman ne olacak Allah'ın bu hükmü sizce? Siz kalkmaz dediniz ya. Ama bakın, kendisini mezhebine mensup kıldığımız kişi diyor ki fakat irtefa'a zalike ve zehebe. Artık Allah'ın bu hükmü, bu müellefe-i kulü fonu kalkmış gitmiştir. Bakın irtefa'a ve zehebe.
İşi bitti, kalktı gitti.
Kalktı gitti diyor. Bitti. Bu hüküm artık tarihe gömüldü. Niye? İz kaviyel müslimune ve kethuru. Çünkü Müslümanlar güçlendi ve çoğaldı. Bu durumda biz o tür insanları bulunca ne yapalım peki? Feyukatelune hatta yuslimu. Müslüman oluncaya kadar savaşacağız bunlarla. Başka yolu yok.
Peki var mı öyle bir şey?
Gördünüz mü?
Resulullah'ı savaşta bir adam Müslüman, evet, yaptı mı? Yapabilir mi?
Bu böyle oldu.
Ya bakın, görüyor musunuz? Evet. Koskoca mezhep imamı söylediklerinin tek kelimesi doğru değil ya. Ve biz bunları büyük büyük alim kabul edip itikatta imamı İmam Maturidi. Ah. Ha, bazı yaptığı çok güzel şeyler
tamam,
var.
Tamam,
ayrı bir konu.
Ha şimdi bunu bugün birisi tarihselcilik adı altında söyleyince yanlış oluyor. Ama geleneği korumak adına ortaya çıkanlar buradan yola çıkarak savunuyor. Ya bu da yanlış işte, bak görüyorsunuz. Bunun yanlış olduğunu söyleyebilecek var mı içinizde bir tanesi? Yok. Şimdi haklı olarak ben de şeyden duydum, aktardılar. Mustafa Öztürk Hoca da haklı olarak diyormuş ki ya ben bunları söyleyince kabul etmiyorlar. Niye? Bir ismimde veya soyadımda iyi yok sonunda. Hani Maturidi, Kurtubi falan ya. Hani işte şeyli. Buna da hani deseler ki Mustafa Öztürk El Giresuni falan olurdu. Bir de diyor ki hala diyor ki bir kemik yığını haline gelmediğim için sözlerime dikkat etmiyorlar. Ölüp gitseydim kıymetli olurdum. Yaşıyoruz diye kıymetimizi bilmiyorlar. E haklı adam işte. Yani ölmüş gitmiş birileri söyleyince makbul de, bugün yaşayanlar söyleyince mi yanlış aynı görüşlere? Değil. Şimdi İmam Maturidi bunu söylüyor ama bir gerekçesi var kendince. İşte onlar da bunu zaten kendileri, bugünkü tarihselciler de delil alıyorlar. Diyorlar ki bakın İmam Maturidi de bizim söylediğimizi söylüyor. Ve diyor ki İmam-ı Maturidi, niye Allah'ın bu hükmü artık kalktı gitti? Çünkü diyor, Hazreti Ebu Bekir zamanında bir olay gerçekleşti. Hazreti Ebu Bekir halifeyken Hazreti Ömer müellefe-i kuluba artık ihtiyaç kalmadığını söyledi. Ve o günden bugüne artık müellefe-i kulüp diye bir şey yoktur. Tarihe gömülmüştür. İmam-ı Maturidi diyor. İşte ve ala zalike ca'al haber an Ebi Bekir ve Umar radıyallahu anhuma. Onlardan bize bir haber nakledildi. Haber de diyor şu, Ebu Bekir'e diyor geldiler. Dediler ki bizim topraklarda şöyle çorak bir arazi var, hiçbir şey bitmiyor. Orayı bize ver, biz müellefe-i kuluptanız. Hazreti Ebu Bekir de tamam dedi, bir belge doldurdu. Şahit olsun diye Hazreti Ömer'in de imzası gerekiyordu. Ona götürdüler. Hazreti Ömer dedi ki hayır olmaz. Niye? Çünkü artık şöyle şöyle. He diyor, Hazreti Ömer diyor bunu tarihe gömdü. Dolayısıyla diyor bak. Ve sonra ne diyor? Arka sayfada
esas 392.
sayfada diyor ki işte ve fil ayeti, bu ayette vardır. Delaletu cevazin neshi bil içtihadi. Ne diyor? Bu ayette ne vardır? İçtihatla neshin caiz olduğuna işaret vardır. İçtihat nedir? Beşeri bir faaliyettir. Müçtehit içtihad eder, yani çalışır, gayret gösterir, Allah'ın ayetlerini kaldırırmış, onun caiz olduğuna işaret var diyor. Yani Hazreti Ömer içtihat yapmış, Allah'ın bir hükmünü kaldırmış. Niye? لِرْتِفَاعِلْ مَعْنَ الَّذ۪ي كَانَ بِه۪ Yani ayette kastedilen o şey, mana ortadan kalktığı için. Yani o mana onu gerektiriyordu. Maslahat adı altında daha sonra işte fıkıhta sistemleşiyor bu. O gün maslahat onu gerektiriyordu. O günkü şartlar, bugünkü şartlar artık farklı bir şeyi gerektirebilir. Dolayısıyla Allah'ın hükmünü siz kesin, otomatik değişmez bir şey gibi algılayamazsınız. Bu böyle diyor. Li'olem bilinsin ki ennen nesha kad yekunu bi vucuhin. İşte nesih böyle çeşitli şekillerde olabilir. Yani siz sadece ayet ayeti mi neseder zannediyorsunuz diyor. Yanlış. İçtihat da ayeti neseder. Örnek Hazreti Ömer içtihatla diyor ayeti nesetmiştir. Bu İmam Maturidi'nin. Hadi bunu kolay kolay bulamazsınız diye size bir kıyak çekiyorum. Size rahat bulabileceğiniz başka bir yerden de bir alıntı okuyacağım.
Türkçesi varsa bulurlar da.
Hak dini Kur'an dili. Elmalı'nın meşhur tefsiri değil mi? Birçok evde vardır. Zamanında biliyorsunuz gazeteler bile dağıttı. Hadi bulamadınız, internette ücretsiz ulaşılıyor bugün. Yazarsanız çıkar. Açarsınız onun Tevbe suresi 60. ayetini. Orada bu yine zekat verilecek olan sınıfları sayarken bu elimdeki baskıda 369. sayfada Müellefe-i Kulüp fonuna geliyor. Müellefe-i Kulüp'ü anlatıyor. Ondan sonra diyor ki Müellefe-i Kulüp bu Hazreti Ebu Bekir döneminde yaşanan olayı aktarıyor ve ondan sonra yorumunu yapıyor. Bak okuyacaksınız bunu. Diyor ki bu Hazreti Ömer döneminde, Hazreti Ebu Bekir döneminde yaşanan olaydan dolayı seleften birçokları, yani geçmiş ulemadan birçoğu Müellefe-i Kulüp hissesinin, payının bu sebeple ortadan kalkmış olduğu görüşünü savunmuşlardır ki Hanefi mezhebi ile Maliki mezhebinin meşhur görüşü budur. Artık kalkmıştır bu, yoktur. Okuyacaksınız, okuyacaksınız, okuyacaksınız ve sonunda şuna geleceksiniz. Diyor ki Elmalı, yani aktarıyor kendi görüşü değil. Binaen aleyh, Müslüman fakirlerin hakkı olan sadakalardan, yani zekatlardan, kafirlerin zenginleri şöyle dursun. İsterse yeni Müslüman adı altında bazı mühtedilere, yani yeni Müslüman olmuşlara, ki müellefe-i kulüp olabiliyor onlar. Eğer fakir değillerse, sırf te'lifi kulüp, yani kalplerini ısındırmak için pay verilmesi kesinlikle ve evleviyetle caiz olmaz. Görüyor musunuz? Allah'ın şeyi caiz olmaz diyor. Yok. Niye? Çünkü kaldırılmıştır bu. Peki, bunu buradan
Allah,
gördün.
Allah ne diyor?
İşte feridaten min Allah dedi Allah.
Ya Allah,
bitti.
Allah bak arkasında da ne bak diyor şeyde Tevbe 60. ayetinde Allah diyor ki feridaten min Allah. Allah tarafından kesin bir tespittir bu. Bitti.
Evet.
Bu ne demiş oluyor buna? Sen de kim oluyorsun?
Ya onların görüşlerini aktarmış.
Ondan sonra ne diyor Allah? Vallahu alimun hakim. Allah bilir ve hakimdir. Doğru kararlar verir. Yok efendim Ömer kaldırmışmış. Ya Ömer radıyallahu anh'a yapılmış en büyük iftiradır bu. Evet, şimdi onu anlatacağım. Evet,
kısaca söyleyeceğim. Bir alıntı yapayım. Bu da hani birazcık hani çok kolay bulunabilir ama diğerine göre biraz daha gayret sarf etmek lazım. Ömer Nasuhi Bilmen'in biliyorsunuz çok meşhur bir ilmi hali var. Bir de Hukuk-ı İslamiye, Istilahat-ı Fıkhiye Kamusu diye böyle 8 ciltlik gerçekten de bütün böyle mezhep görüşlerini özetleyen harikulade bir kitabı var. Yani şu kadar böyle ciltlerce dolucu kitap okuyacağınıza bunu okuyun, o bilgileri alırsınız.
Zaten işte ki yapayım bu kitap Osmanlıların son döneminde Şeyhülislamlık tarafından kurulmuş büyük bir ekibin uzun yıllar çalışması sonucu ortaya çıkarılmıştır. Ve bu kitap kalitesinde hiçbir yerde o kitap yoktur. Yani fıkıh tarihini çok güzel bir şekilde özetleyen, geçmişte olup bitenleri özetleyen başka bir Arapçada öyle bir kitap yok. Yani son derece önemli bir çalışmadır. Hani o görüşlerin yanlışlığını anlatmak başka, o görüşlerin doğru evet. olarak bize aktarılmış olması başka.
Bu aktarma konusunda aktarma on numara konusunda
gerçekten on numaradır.
Evet. Bunun da dördüncü cildinde bu zekatla ilgili bahiste kendilerine zekat verilip verilmeyecek kimseler diye 116. sayfada bir başlık var. Orada anlatıyor. 117. sayfada da Müellefe-i Kulüba geliyor. Diyor ki Müellefe-i Kulüp kimlere denir? Dört sınıf olur bunlar diyor. Ya Müslüman değillerdir, Müslüman olsun diye verilir. İkinci sınıf İslamiyet'i kabul etmiştir de bir toplumun lideridir. Onun sayesinde diğer insanları çekmek için olabilir. İmanı kuvvetli olan Müslümanlar olabilir diyor ki onlarla birlikte gayrimüslimlere işte mücadele etsin diye verilir falan filan sayıyor. Sonra son paragrafı diyor ki dini celili İslam bilahare kuvvet bularak tarafı ilahiden izaz edildiğinden, yani Allah Teala tarafından artık güçlendirildiğinden dolayı müellefetül kulübe cemile gösterilmesine, yani yakınlık gösterilmesine, iyi davranılmasına, onlara hacet kalmadığı cihetle Hazreti Sıddık'ın zamanı hilafetinden itibaren, yani Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliğinden itibaren bunlara zekat verilmez olmuştur. Bu hususta icma vardır. Biliyor musunuz? İcma vardır. İcmala artık bunlar kaldırılmıştır. Bu baptaki emrin mensuh, yani hükümsüz, nesedilmiş veya zamanla mukayyet olduğuna kail olanlar vardır. Yani bir zamana mukayyetti, bir zamana bağlıydı. Resulullah'ın vefatı o. Resulullah'tan sonra artık onun hükmü bitti. Sahabe toplanıp kendileri bu hükmü kaldırdılar diyorlar. Bakın bu genel kabul böyle. Genel kabul böyle. Şimdi mesele ne? Delil ne? Dedik ya Hazreti Ömer'e dayandırıyorlar. Diyorlar ki haklı olarak ya Hazreti Ömer bazı ayetlerin hükmünü kaldırabiliyor da daha sonra başka biri niye kaldıramasın? Tarihselciler de böyle kendilerine delil alıyorlar. Çok kısa söylüyorum ve bitiriyorum. Hazreti Ömer böyle bir şey yapmış değil. Bak bunun da eğer ayrıntısını çok merak eden olursa hemen söyleyeyim yine. İnternetten ücretsiz ulaşılabilen İslam Hukuku Araştırmaları dergisi var. Ayrıntı, bütün ayrıntılar burada bulunabiliyor. Oraya yazabilirler, Google'a herhangi bir yere. Hazreti Ömer'in bazı uygulamaları bağlamında ahkamın değişmesi tartışmalarına bir bakış diye. Saffet Köse Hoca yazmış bunu. Orada bu şeyler var. Anlatılıyor işte. Hazreti Ömer'in müellefi kuluba onların payını zekattan düşürdüğü iddiası. Bu tarihselcilerin görüşleri, eskilerden başlayarak yenilerden yazanlar falan anlatıyor. Olay çok net anlatılıyor. Özeti şu. Hazreti Ömer'in müellefe-i kulubu kaldırdığı falan yok. Bütün rivayetler şunu gösteriyor. İki kişi var müellefe-i kulub fonundan Resulullah zamanından beri yararlanan. Akra bin Habis ve Uyeyne bin Hısım diye. Bu iki kişi Hazreti Ebu Bekir'e geliyorlar. Diyorlar ki bizim oralarda Necitliymiş bunlar. Bizim oralarda diyor bir iki arazi var hiçbir şey bitmiyor falan. Orayı tekrar müellefe-i kulub fonundan bize ver. Yani Resulullah vefat etti yerine sen geçtin. Oraların yine bizim olduğuna dair bir şey ver ki kimse yarın öbür gün laf söz etmesin. Hazreti Ebu Bekir de halife olarak iyi tamam diyor. Yazını yazalım diyor ama şahit de gerekiyor ya. Hazreti Ömer'e götürün bunu. Hazreti Ömer imzalasın altını. Tamam diyor siz burayı kullanın. Hazreti Ömer'e gidiyor. Hazreti Ömer diyor ki hop bir saniye. Diyor siz Hazreti yani Resulullah döneminden beri bunu alıyorsunuz arkadaş. Burasını ben ekliyorum biraz daha anlaşılsın diye. Hani bu nasıl kalple ısınmadı gitti yani bu. Hem müellefi kulüp fonundan yiyorsunuz bunu diyor. Olmaz artık diyor. Yok öyle. Gidin çalışın kazanın kardeşim. Size diyor artık bu fondan pay yok. Olay bu. Hazreti Ömer'in yaptığı ne? Müellefi kulüp artık yoktur demek mi? Yoksa bu iki kişinin artık müellefi kulüpten olmadığını söylemek mi? Hazreti Ömer'in yaptığı bu ikincisi. Yani diyor ki yeter lan siz hala kalbiniz ısınmadı artık bir başkalarına bakalım biz yani. Siz hala bu fondan yararlanamazsınız. Niye? İşi çünkü istismara döktünüz. Üçkağıtçılık yapıyorsunuz yani. Biz kalbiniz ısınsın diye verdik. Isın baba ısın bir türlü ısınmadı. Resulullah vefat etti geldiniz Hazreti Ebu Bekir'den hala ondan istiyorsunuz. Diyor yok artık yani.
Bir de yapmadıkları pislik yok.
Bu kadar yani. Bakın iki kişi. Bir kez daha isimlerini tekrarlayayım. Akra bin Habis ve Uyeyne bin Hısım. Bu iki kişiye diyor ki siz artık müellefi kulüp değilsiniz. Ya bugün olsa biz de aynı şeyi yapmaz mıyız? Peki bu müellefi kulübe artık pay verilmez demek midir?
Yani şimdi fakir görüyor musunuz? Bir adam var diyelim. Fakir bir kişiye zekat veriyorsun. Bakıyorsun ki zenginleşmiş. Gelmiş senden zekat
istiyor. Ne diyoruz? Sana artık olmaz. Niye? Çünkü sen artık zenginsin.
O zaman değil mi? Fakirlere zekat kalktı mı?
Olur mu böyle bir şey? Evet. Yani Hazreti Ömer'e de iftira edilerek bakın böyle bir şey yapılıyor. Onun hiçbir kabahati yok. Biz de olsak, siz de olsanız, kim olsa aynı şeyi yapardı zaten. Dolayısıyla ya böyle bir şey olabilir mi? Velev ki düşünelim. Bak bir şey Hazreti Ömer'i tenzih ederek. Diyelim ki Hazreti Ömer dese ki ya müellefe-i kulübe artık bu pay vermeyelim. Bitti. Bu böyle bir şeye hakkı olabilir miydi Hazreti Ömer'in?
Adamı dinden dönmüş olur.
Burada bakın o makalede Saffet Hoca çok güzel yazmış. Başka birinden alıntı yaparak ya diyor böyle bir şeyi bırakın Hazreti Ömer için düşünmeyi, Resulullah için bile bir Müslüman düşünemez. Allah bir şeyi emredecek, Resulü diyecek ki ya onun zamanı geçti, boş verin uygulamayın. Resulullah'a bile yakıştıramayacağımız bir şeyi siz Hazreti Ömer'e nasıl yakıştırabiliyorsunuz? Ne diyordu Allah Maide suresinin 3. ayetinde? El yevme ekmeltu lekum dinekum. Ben bugün itibariyle dininizi mükemmel hale getirmiş bulunuyorum. Ve etmemtu aleyküm nimeti ve size olan nimetimi tamamlamış bulunuyorum. Ve razıytu lekumul İslam'e dina ve din olarak da bu İslam'dan razıyım artık sizden. İslam bu. Ali İmran suresinde de Cenab-ı Hak ne diyor? Ve men yebteği gayral İslami dinen felen yukbele minhu. Kim din olarak İslam'dan başka bir şeyin peşine giderse o ondan kabul edilmeyecek diyor Allah. Peki din Resulullah zamanında tamamlandı. Allah bundan razı olduğunu beyan ettiyse Hazreti Ömer de olsa hiç kimsenin buna müdahale etmeye, eksiltmeye, çıkarma hakkı olabilir mi? Yok. Yapmadığı bir şeyi peki ona isnat ederek bir de kalkıp oradan buna ayetlerin içtihatla nesline işaret vardır diyebilmek mümkün mü? Yok. Peki Maturidi deyince doğru oluyor da bugün, bugünküler deyince işte soyadı Öztürk olunca mı yanlış oluyor? Hayır. O da yanlış. Bu da yanlış. Allah'ın hükmünü hiç kimsenin kaldırmaya, değiştirmeye, zamanla sınırlandırmaya hakkı yetkisi yoktur.
Evet. Yani şimdi burada bir arkadaşımız sormuş. İzleyicilerden, dinleyen arkadaşlardan. Diyor ki hadi bugün İslam zayıfladı. Tekrar müellefe-i grubu devreye soksak mı? Ya bu, olur mu yani bunlara göre?
Ya onlara göre... Yani tarihselcilere göre olur belki ama şuradakine göre kalktı. Yani Hanefilere göre artık olay bitti. Bir daha artık zayıf mı şeymiş onu düşünmeyeceksiniz.
Bir de ne derler bu konuda icma var.
İcma vardı onu da söyleyeyim. İcma dedikleri sadece Hanefilerin kendi içindedir. Bu konuda icma falan yoktur. Bakın bunu da Müellefe-i Kulüp İslam Ansiklopedisindeki o Müellefe-i Kulüp maddesinden okuyorum. Diyor ki bir kısım Malikiler, Hanbelilerin çoğunluğu, bazı Şafiler, Caferiler ve Zeydiler bu hükmün her devirde geçerliliğini koruduğunu söylerler. Ne icması yani? İcma falan da yok. O da bomba. İcma dediği Hanefilerin kendi aralarındaki icma. Yoksa gördüğünüz gibi Malikilerde, Hanbelilerde, Şafilerde bu görüş hala geçerli olduğunu söyleyenler var. Kaldı ki tefsirlere falan bakılırsa, mesela Razi tefsirinde var, Kurtubi'de var, Taberi'de var falan. Bu ayetin asla böyle geçersiz meçersiz falan olmadığı söyleniyor orada. Yani icma falan iddiasına yani asla bir dayanak yok.
Sen Şafii mi müfessirlerden bahsediyorsun?
Ha, işte Hanefilerde icma var. Yani Hanefiler kendi aralar. Ama siz icma deyince ne anlıyorsunuz? Bütün İslam müçtehitlerinin ortak kanaati. Yok öyle bir şey. Ayetin hükmü her daim geçerlidir. Bugün de müellefe-i kulüp bulunabilir. Onlara zekat verilebilir. Ha, verecek devlet yok. Ayrı mesele. Önce oradan konuşmak lazım.
Bu gelenekten konuştuk ya. Şimdi bugün bu tartışmalarda ağır abi rolünü oynayan bir kurum var. Bize güvenin diyen sürekli her meselede Diyanet. Diyanet mesela Diyanet'in kitaplarına bakıldığında bu müt'a nikahını var olan, var olduğu iddia edilen Diyanet de öyle düşünüyor demek ki. Müt'a nikahını Ömer radıyallahu an büyük bir isabetle kaldırmış oluyor.
Yani Allah helal etmiş. Tabii. Resulullah uygulamış, Ömer kaldırmış.
Ve yine o ağır abi dediğimiz o Diyanet, kadının dövülmesi hususunda Kur'an-ı Kerim'e göre kadın dövülür ama Muhammed Aleyhisselam büyük bir zerafet göstererek ve bize de örneklik teşkil ederek Allah böyle diyor ama yine de bu yapılmamalı diyerek bize yol göstermiş diyor yani bunu.
Yani o zaman Kur'an yolunda var yani.
Bak, o zaman tarihselcilikten öteye gidiyorlar. Yani tarihselciliğe rahmet okudular. Evet şimdi tabii bunlar çok üzücü şeyler ama ne yapalım? Cehenneme gitme hürriyetini Allah vermiş. İsteyen herkes gidecek. Engelleyemeyiz. Şimdi sen öyle diyorsun. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı, bak her defasında tekrarlıyorsun diyecekler. Tekrarlayacağım. Bu sabah Süleymaniye Camii'nde hiç olmazsa epey zamandır sabah namazına gitmiyorum gibi gideyim dedim. İki gün önce yine gittim. Tek başıma kıldım, geldim. Sonra kendi kendime dedim. Şimdi isimini söyleyeyim, bazı böyle kişiler olsa diyecekler ki, ha gördün mü bak, yanında kimse yok. Şimdi eğer niyetimiz yanımızda herhangi bir kişi olması olsa, itibar sahibi olalım, şu olalım, bu olalım olduğu zaman hiçbir zaman doğrulardan yana olamayız. Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı her gün Diyanet İşleri Başkanlığı ve ona destek olan siyasi yönetim. Hiç kusura bakmasınlar, o siyasi yönetim de başkanlık kadar suçludur bu konuda. Onlar da çok iyi biliyorlar ki bu uygulanan namaz vakitleri yanlıştır. Çok iyi biliyorlar. Her gün milyonlarca Müslümanın günahına giriyorlar. Sabah namazını teheccüd vaktinde, yatsı namazını teheccüd vaktinde kıldırıyorlar. Bu tarihselcilik mi? Sanki kendileri Kur'an'a uyuyorlarmış da bir de kalkıp laf söylüyorlar sağa sola. Diyanet İşleri Başkanı dün mevekkümü açmış, işte bilmem ne görev yapacaklarmış da bilmem ne yapacaklarmış. Sizden ne beklenir ya? Önce siz size düşen görevi yapın. Devletin gücünü istismar etmeyin. Niye bu kadar konuşuyorum da bana tek cümle cevap vermeye gücünüz yetmiyor? Çünkü oradaki belgelerde benim imzam var. Ortaya çıkarırım diye korkuyorsunuz değil mi? Neden ki 1987-88'de Türkiye'de bu konuda en önemli uzman sayılıyorduk da bugün hiçbir şey bilmeyen kişi kabul ediliyoruz? Neden o zaman namaz vakitlerinde bir taraf ben bir taraf Diyanet İşleri Başkanı olduğunu imza ile tespit ettik de bugün susuyorsunuz? Neden o kadar ayetler şey yapıyor? Her tarafa sizi davet ettik de gelmediniz? Önce kendinizi düzeltin de ondan sonra konuşun. Kalkıp da öyle sosyal medyada şurada burada yapıldı diye oradan da pay almak için konuşmayın. Olay Allah'ın dinidir. Bizde kurum yoktur. Dini kurum diye bir şey olmaz. Eski Diyanet İşleri Başkanlarından birisi geldi. Ya hocam bu sene bu işi bize bırak. Niye dedim? Biz kurumuz. Dedim siz Katolik Kilisesi misiniz? Ne demek kurum dedim ya? Kurum kilisede olur, başka yerde olmaz. Bu Allah'ın dinidir. Şimdi işte görüyorsunuz. Şeyden itibaren, Abbasilerden itibaren din kalmamıştır. En önemli kurum ailedir biliyorsunuz. Kadını ciddi manada değersizleştiren Roma hukukuna ve Yunan'a uyularak, bak burada defalarca ders yaptık. Mezhepler evlenme ve boşanma hükümlerini Kur'an'ın tamamen dışına itmeyi başarmışlardır. Bugün İslam aleminde İslam zannediliyor. %100 Kur'an'a, sünnete hiçbir şeye uymaz. Evlenme, boşanma. Hiçbir şeye uymaz. Peki en önemli konulardan birisi nedir? Ekonomi değil mi? Bakın Allah-u Teala ekonomide ne diyor? Şeyde Rum suresi 39. ayette diyor ki ve ma ateytum min riben li yerbuve fi envalin nas fela yerbu indallah. İnsanların malları içerisinde artsın diye faize verdiğiniz şeyler Allah katında artmaz. Ve ma ateytum min zekatin turidune ve çallah fe ulaikehumul mud'ifun. Allah rızası için zekat verdiğiniz zekatlar var ya, işte gelirlerini kat kat artıranlar onlardır. Şimdi ekonominin temeli zekattır. Çünkü zekat da mal zenginden fakire akar. Ekonominin dışına atılmış olan fertler sürekli ekonominin içine alınır. Herkes üretir. Herkes üretir. Ama faizde mal fakirden zengine akar. sürekli ekonomide üreticiler azalır. Bugün zaten iş iyice çığırından çıkmıştır. Ya ben bu derece akıl tutulması olabileceğine gerçekten inanmazdım ama görüyorum maalesef. İnanılır gibi değil. Yani şu yaşanan ekonomik sıkıntılara balon demek bile yanlış. Balon bile denmez yani. Sıkıntı mıkıntı değil ama işte öyle bilgisizlikten şeyden öyle işte. Neyse. Şimdi bakın Allah-u Teala zekatı temele koyuyor. Bakın burada mesela diyelim ki benim Yahya'ya 100 lira borcum var. Diyorum ki yahu şu anda durumum iyi değil. Evet sana 100 lira borcum var ama şunu şey bana bir ihtiyacım da var. Bir 100 lira daha versen. Tamam. Ona şimdi şey yapıyorum. Şöyle diyelim ha. 100 lira daha versen değil. Yahya'ya 100 lira borcum var. Diyorum ki Yahya bugün ödeyemiyorum ya. Tamam. Daha sonra verirsin. Diyorum. Ondan sonra şimdi şey yapıyor. Fatih yanındaki diyelim buradaki arkadaşlara birisine 100 lira zekat veriyor. Herkesin diğerine 100 lira borcu var burada. Herkesin. O ona 100 lira, o ona. Herkes borcunu ödüyor. En son para bana geliyor. Ben de kalkıp Yahya'ya 100 lira borcumu ödüyorum. Yahya'nın da Fatih'e 100 lira borcu varmış. O da onu ödüyor. Bir 100 lirayla 1000 kişi borçtan kurtuldu değil mi belki? Çünkü ben aldığım zaman ya bu parayı aldığınız zaman şimdi bu parayı hanginiz yiyorsunuz? Hani bu olmasın da altın olsun. Hanginiz yiyorsunuz? Kim yemek için alır bunu? İhtiyacını karşılar hemen verir borcunu. Bekletmez ki. İşte zekatta da adam ihtiyaçlıysa olsun ver ona. Bak şeyde ne oldu? 1000 kişiyi borçtan kurtardık. En sonunda o 100 lira gene bizim cebimize geldi. Ben dükkanım varsa bu 1000 kişi bana artık müşteri olarak da gelir. Çünkü borçtan kurtulmuşlardır. Ama faiz olduğu zaman sürekli piyasa, işte az önce söyledim. Girin Merkez Bankası'nın sitesine, bütün bankaların kasalarındaki paraların toplamı 12 milyar, alacakları 2,5 trilyon. Ne oldu? Ya bütün parası 12 milyar olan banka bugün faizler en son kaç? %25 mi? %25 diyelim. 2,5 trilyonun %25'i ne yapar? Yani 600'ü geçer değil mi? Nasıl oluyor 12 milyara karşılık 600 küsür milyon milyar alacağı, şey faiz alacağı oluyor? Akıl mantık işi mi? Piyasada zaten toplam Türkiye'deki bütün para 180 milyar. Böyle bir ülkenin ayakta durma şansı olur mu? Bu sadece Türkiye'de değil, Amerika'da da çok büyük bir sıkıntı. Şimdi bakın Allah-u Teala faizi yasaklamış, zekatı emrediyor. Ama zekatın ne hale geldiğini Yahya Hoca'dan dinlediniz. Ben daha ötesini söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıftan bahsediliyor zekatta değil mi? 4 tanesi kurumdur. Tamamen devletin ihtiyaçları ile ilgilidir. Ve zekat kelimesiyle geçmez, sadaka kelimesiyle geçer. Ama o kelimeyi değiştirmişler zekata. Halbuki Müslüm gayrimüslim olsun her vatandaştan alınan vergi aynıdır. Tutmuşlar, gayrimüslimler için haraç, Müslümanlar için zekat diye ayırmışlar. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey yok. Sistemimizde sadaka ve faiz diye bir yazı var, oradan okursanız. Müslüm gayrimüslim ayrımı olmaksızın her vatandaştan alınan Vergi aynıdır. Sadakadır adı. Zekat değil. Devlete sadakatin gereğidir. Zekat verilir, sadaka alınır. Devlet alır onu. Zekat senin mümin olarak yapacağın şeydir. Devlet almasa da veririz. Şimdi 8 sınıfı, bak, kelimenin adını sadakadan zekata çevirmişler. Bunu çevirmeye ben hatırlamıyorum yani. Mezheplerde bir aklımda yok yani. Yanlış söylemeyeyim de. Peki Hanefiler az önce icmayla müellefe-i kulüp kaldırılmıştır diye Yahya okudu. Ne müellefe-i kulübü ya? Hanefiler 8 sınıfı tek sınıfa indirmişlerdir. Onlar da fakirler. Ya peki sen devletin yöneticisi olsan, mesela Osmanlı Devleti'ni düşünün, Hanefi mezhebi hakim. Ben devlet olarak bu devleti nasıl yürüteceğim ya? O zaman savaş aç. O savaşın hukukunu değiştirmişlerdir. O da tamamen şeye uydurulmuştur. O zamandan Roma'ya uydurulmuştur. Ya ganimet için savaş olur mu? Seninle savaşmayana savaşmayanla savaşamazsın. Allahü Teala Bakara 199 bunu ya şey yapmıştır. Tüm sistem bozulmuş. Peki gayrimüslimlerden bu defa şeyler, haraç alınma, işte öşür, şu bu falan filan, onunla idare etmeye çalışıyor devlet. Ayakta duramayınca mecburen savaş açıyor. Zannediyor ki bu dinin emri. Çünkü o padişaha öyle gösteriyorlar dini. Bak zekat diye bir şey kalmamış. Hani sadaka diye bir şey kalmamış diyelim. Vergi sistemini çökertmişsiniz bir ülkenin, İslam aleminin. Bunun ne kadar kötü bir şey olduğunu herhalde herkes tahmin eder. Aile sistemini çökertmişsiniz. Bir faiz. Bakın faizi nasıl çökerttiklerini size anlatayım. Şimdi Allah-u Teala faizi kesin olarak yasaklamıştır. Allah-u Teala diyor ki يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ اَمَتَّقُوا اللّٰهِ Müminler Allah'tan korkun. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ İnanıyorsanız faizden geriye ne kalmışsa bırakın. Ya yani hiç faizle ilgili hiçbir şey kalmasın. Müminsen böyle yapacaksın. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا Bunu yapmazsanız فَاَذَنُوا Haberiniz olsun. بِحَرْبِ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Resulü ile savaştığınızdan haberiniz olsun. Bugün Suriye'de bir savaşın orayı ne hale getirdiğini görüyoruz. Allah ve Resulü ile savaşırsan o zaman işte halin bugün İslam aleminin durumu gibi olur. Efendim niye Batı öyle? Batı'nın eline Kur'an-ı Kerim yoktu. Kur'an tebliğ edilmemiş edilse onlar da batar. Çünkü Allah-u Teala İsra 15'teydi değil mi? Ne diyor? وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Resul göndermeden azap etmeyiz diyor. Önce tebliğ yapar, sonra cezayı verir. İslam alemi faizin haram olduğunu gayet iyi biliyor. Dibine kadar faizci herkes. Osmanlı'yı da bu faizi batırmıştır. Osmanlı'yı batıranların başında Ebu Suud vardır. Siz öyle televizyonlarda methettiklerine bakmayın size. Bizim bu ticaret ve faiz kitabından açın, onun neler yaptığını buradan okuyabilirsiniz. Evet. Şimdi mezhepler faizi ne yapmış? Bak ondan sonra ayeti devam edeyim. Diyor ki Allahü Teala ve in tubtum felekum ru'usu emvalikum. Faizcilikten tevbe ettiniz. Şimdi diyelim ki Fatih. Farz et ki sen bana faizli borç verdin. Mesela faizli borç verdin 100 lira. 100 lira borç verdin. Bunun 100 lira değil de 100 altın olduğunu düşünün. Tevbe ettin. Felekum ruus envalikum. Ana malınız sizindir. La tazlimun ve la tulun. Ana mal senindir. Benden ne isteyebilirsin? 106. Sadece 100 altın isteyebilirsin. Yani 100 lira diyelim 100 altın. Sadece bunu veririm. Ha. Bitti. Borcum bitti değil mi? Ha. Peki onun üzerine şu kağıdı da versem? Faiz olur. E kağıdın nesi var? Hayır. Ne diyor? Sadece ana mal. Allah tarif etmiş mi faizi? Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem la riba illa fiddeyn. Sadece borçtadır faiz. La riba illa finnesiye. Sadece vadeli borçtadır faiz. Resulullah hadislerinde bunu çok güzel bir şekilde izah ediyor. Sonra Allah-u Teala, şimdi ben bu parayı verdim, siz mi diyeceksiniz ki ya bu kağıt para verdin, altın vermedin ki. Para değerini kaybediyor. Enflasyon denen bir olay var. Allah hiç onu unutur mu? Bak ana paranız la tazlimun ve la tuzlamun. Haksızlık yapmayacak ve haksızlığa uğramayacak şekilde vereceksin. Peki bu parayı ben 100 lira aldığım zaman paranın satın alma mesela 100 lira diyelim bir altın alınıyordu. Fatih'e verdiğim zaman 100 liraya bir altın alınmıyorsa, arada bir fark varsa Fatih'in haksızlığa uğramaması için ne yapmam lazım?
Telafi edin.
Aradaki farka vermem. Bak Allah enflasyonda yazmış mı Kur'an-ı Kerim'i? Kur'an'da bir tek Müslümanlar yoktur. Her şey vardır. Peki mezhepler ne yapmışlar? Bakın bu ayetleri almamışlardır. Ayet yok. En fazla aldıkları innemel bey'u misr riba ve ahallallahu'l bey'e ve harramer riba. Allahu Teala yok. İnnemel bey'u misr ribayı almazlar çünkü hesaplarına gelmez. Ve ahallallahu'l bey'e ve harramer riba. Allah alım satımı helal, faiz işlemleri haram kılmıştır. Ona da öyle bir mana verirler ki bak şimdi öyle bir mana verirler ki anlarsan anla. Bak şimdi şu Diyanet'in mealinden okuyayım size. Allah alışverişi helal, faizi haram kıldı. Alışverişle faiz arasında benzerlik var mı? Alışveriş bir ticari işlem. Faiz ne? Hani kar ile karı helal, faizi haram kıldı dersen anlarsın. Er-riba da mastar. Elbey de mastar. Birisine işlem manası verirsin, öbürüne de vereceksin. Bakın öyle bir anlam veriliyor ki meallere. Çünkü bu mealleri yapanların ne alışverişten haberleri var ne ribadan hiçbir şey bilmiyor. Zaten bu mezhepleri okuyup da faizi anlayan birisi varsa beri gelsin. Elhamdülillah bu konuda en az 1000 tane toplantı yapmışımdır. Size devamı söylüyorum. İstanbul Müftülüğü'ne geldik ya. Bana işte 26 yaşındayım. Fetva Kurulu Başkanı olduk. Ya kendimi bir ateşin içinde buldum yani. Yok gerçekten zannettim ki bir fırında yanıyorum. 25 kişilik bir istişare heyeti kurduk. İçinde birkaç tane meşhur iktisatçı vardı. Üniversitelerden seçtim böyle teker teker. Sonra baktık olmuyor. Türkiye çapında yapmaya başladık. Gene olmadı. Bu defa uluslararası yaptık. Gene olmadı. Bu defa bizim vakıfta artık haftalık toplantılar. 10 sene burada her pazar ekonomi, faiz, ekonomi toplantısı yapılmıştır sadece Kur'an-ı Kerim'e göre. Yani 1000'in üzerinde faizle ilgili, ekonomiyle ilgili toplantı yapmışızdır. O toplantıları yapmasaydık bugün ben bunları size anlatamazdım. Çünkü mevcut fıkıh kitaplarından hiçbir şey çıkmaz. Biliyorsunuz 20 seneden fazla da yurt içinde ekonomi kuruluşlara danışmanlık yaptım. Şimdi bakın ayet yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi var. Diyor ki altın altına karşılık, altın altına karşılık aynı tartıda ve peşin olarak değiştirilir. Fazlası faizdir. Gümüş gümüşe karşılık aynı tartıda peşin olarak değiştirilir. Fazlası faizdir. Ondan sonra arpa, buğday, tuz ve hurma. Bunlar da birbirlerine karşılık peşin olarak değiştirilir. Aynı şeyde, ölçekte fazlası ribadır diyor. Şimdi arkasından da şunu söylüyor Resulullah. Bunu yapmayın. Çünkü sizin faize gireceğinizden korkuyorum. Yani alım satım görüntüsü altında faizcilik yapabilirsiniz. Resulullah bunu faizin özünü tarif etmek için söylemiyor. Alım satım görüntüsü altında faizcilik yapabilirsiniz diye söylüyor. Çünkü ben şimdi şey yaparım. Fatih benden mesela 100 altın borç ister. Tamam Fatih. Ben sana 120 altın borç verdim. Al. Bu 120 altını bir sene sonra verirsin. Verdim ona. Şimdi sen elindeki 120 altını bana 100 altına sat dedim. Peşin sattı. Sonra ne oldu? Cebinde 100 altın var. Borcu ne kadar? 120 altın. Çekti gitti. Biz bu şekilde uydurma bir faiz işlemi yapabilir miyiz? İşte Resulullah diyor ki bunu yapmayın. Yapıyorsanız yüze yüzden fazla değiştirmeyin. Yoksa faize gireceğinizden korkuyorum diyor. Yoksa faizin özü değil. Tutmuş mezhepler ayetleri bırakmışlar. Resulullah'ın faizi tanımlayan hadislerinin tamamını bırakmışlar. Bu hadisi almışlar. Bu hadis de işlerine yaramadığı için burada da Fatih'in söylediği kıyas metodunu uygulamışlar. Kendi kafalarına göre faiz illeti bulmuşlar. Efendim Hanefiler demişler ki altın ve gümüşte tartı esas. Arpa, buğday, hurma ve tuzda da ölçek esastır. O zaman ne demiş Resulullah? Tartılan malların birbiriyle değiştirilmesinde aynı cinstense peşin ve eşit tartıda, farklı cinslerdense peşin olması şartıyla olacak. Peki ben demirle bakırı değiştireceğim. Sana şu anda benim elimde demir var. Diyorum ki ya şurada bir ton demirim var. Sana versem ne kadar bakara karşılık olur? Diyorsun ki ben sana şey yapayım 500 kilo bakır veririm. Ne zaman verirsin? Yarın. Tamam verdim. Yoo peşin olacak. Bakın alışverişin önü tıkandı. Nereden çıkarıyorsun ya? Borç vermek değil ki alışveriş yapıyoruz ya. Takas yapıyoruz. İkisi de tartılan mal. Ya da efendim siz şey diyorsunuz ki komşunuza ya komşu ya senin ineğin var bana oradan bir litre süt ver. Ben de sana bizim tarladan bir şey vereyim. Ne istersin? Ya bana da 2 kilo domates versen olur. Tamam getir o sütü çocuğa içireyim. Domatesleri de yarın getiririm. Faiz olur. Gerçi Hanefi'de faiz olmaz da Şafii ve Maliki'de faiz olur. Ama mesela dese ki getir sen bana süt ver. Süt ölçekle şey yapılıyor. Ben de sana zeytinyağı vereyim. O da ölçekle. Zeytinyağını ben şey de veririm. Dur şu çekiliyor. Çekilsin gelir veririm ama benim şu anda çocuğa süt lazım. Yok peşini değiştireceksin.
Çocuk faiz yemiş
olur. Çocuk. Ya öyle bir saçmalık ki. Peki Şafii, Maliki ve Hanbeliler ne diyor? Hanbeliler zaten. Hanbeli mezhebi diye bir mezhep var mı? Yani ben gerçekten çok şüphelenmişimdir. Bakıyorsun ya Şafii'nin görüşünü almış ya Hanefi'nin ya nadiren de Malikilerin görüşünü alır. Şimdi Şafii'ler diyor ki Resulullah altın altın dedi ya bu parayla paranın değişmeye güzel. Ama diyor sadece altın ve gümüş onun dışındakilerin paralığı kabul edilmez. Şafii ile Malikiler öyle diyor. Peki o zaman bu Şafii ve Malik'e göre para mı? Değil. O zaman istediğin gibi faizcilik yapabilirsin.
Şu an bankaların yaptığı.
Ama İmam Malik öyle demiyor. İmam Malik'in kendi kitabını bulduk da orada gördük. Ama Malikilerin kitaplarında bu yok. Acaba İmam Şafii'nin kendi bunu söylüyor mu? Hiç zannetmiyorum. Ama bugün Şafii'ye ait kitaplarda böyle yazılı. İmam Şafii'ye ait kitaplarda böyle yazılı. Peki Hanefi mezhebi tartıyla işlem görüyormuş. Peki bu kaç gram yüzlük istersin? Para tartılıyor mu? Yok. Hanefi'ye göre de bu para faizli değildir. Hanefi'ye göre sadece şu vardır. Türk lirası ile Türk lirasını değiştirirsen
peşin olsun.
Peşin olsun.
Ödünç veremezsin yani.
Veresiye zaten ödüncün önü kapalıdır. Evet. Ödünç ayrı bir konu. Uzun uzun konuşmak lazım onu. Şimdi vakit bitti. Şimdi paranın peki bu para tartılmaz, ölçülmez değil mi? Diyor musunuz ki şuradan bana bir litre yüzlük ver? Ya da 10 gram yüzlük istiyorum diyen var mı? O zaman ne tartılıyor ne de şey yapıyor. O zaman faizi para değil. Sadece aynı cinsten değiştirirsen faiz olur. Yani 100 lira Türk lirasını Türk lirasıyla değiştirirken değişim peşin olsun. Miktarlar önemli değil. O zaman ben şimdi diyelim ki Fatih benden şey istiyor. Benim param var. Diyor ki ya hocam bana 1 milyon lira para lazım. Olur vereyim. Şimdi 1 milyon 200 bin lira vereyim sana. Al. Sonra 1 milyon 200 bini bana 1 milyona karşı satarsın. Satın aldım onu 1 milyon 200 bini. Verdim ona 1 milyon. 1 milyon 200 bin lira verdim. Bir yıl borç. Bir yıl sonra 1 milyon 200 bin verecek. Peki onu bana 1 milyona sat diyorum. Sattı veriyorum ona 1 milyon. Cebinde 1 milyon borcu 1 milyon 200 bin lira bir yıl sonra. Faiz değil Hanefi'ye göre. Ya bu mezheplerin tamamına göre bugün banka kurarım. Hani sahih olduğuna haram olduğu çok açık da yani inansam banka kurarım. Dünyanın en rahat çalışan bankası olur.
Siz yine yüksek sesle söylemeyin.
Peki alçak sesle.
Birilerine inanır. Onların öyle olur kurarlar.
Tamam mı? Şimdi dolayısıyla şeyin bakın Allah-u Teala alım satım faiz gibidir dedikleri için şeytana benzetmiştir. Alım satım faiz gibidir diyenleri şeytana benzetmiştir Bakara 275'te. Zaten ona da öyle bir mana vermişler ki faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Ya şeytanın çarptığı kimsenin ayağa kalktığını hiç göreniniz var mı? Nasıl kalktığını? Sonra bazıları da efendim yok ahiretteki kalkacaklarmış. Ya kardeşim ahirette nasıl kalktığını kimse görmemiş. Bu dünyadaki ayetin ahirette ne ilgisi var? Ya görüyor musunuz ayete? Faiz yiyenlerin davranışı şeytanın aklını çeldiği kişinin davranıştan farklı değildir. Bu alım satım da tıpkı faiz işlem gibidir demelerinden dolayıdır. Onun için bugün derler, ya kardeşim sen peşin fiyat 10 lira olan bir malı bir ay vadeli 11 liraya satıyorsun oluyor da ben niye 10 lirayı 11 liraya satınca olmaz demiyorlar mı? Öteden beri böyle. Bugün de öyledir. Bankalar der ki biz para bakkalıyız, öbürler de yiyecek bakkalı. Aynı. Peki bak bu da bunu bu ayetten anlayabiliyor musunuz? Bu ondan şundan dolayı diyor. Alım satımda tıpkı faiz işlem gibidir. Ya benzerlik var. Elbette onda da verip alıyorsun benzer. Peki şurada hanımlar var, erkekler var. Benzemeyen taraflarınız azdır ama benzeyen taraf hepinizde de göz var, kaş var, burun var, her şey var. Siz benzerliğinize bakarak ikiniz aynıdır dersek siz bana ne dersiniz? İki erkek birbirine benziyor diye ikisine de aynı isim mi vereceğiz? Esas olan farklılıktır. Alım satım başka bir şeydir. İki farklı malın değiştirilmesidir. Faiz borçtan gelir, elde edilen gelirdir. Neyi borç verirsen ver. Ama mezheplerin tamamı Şia da dahil alım satımı faizi alım satım başlığı altında incelemişlerdir. Allah ne biliyor haşa. Ya bunların hepsi sapık değil de bugün ortaya çıkanlar. Ya bugün ortaya çıkanları asla savunmuyorum. Asla. Ama bu yeni değil ki. Tarihselciliğin tarihi iblise kadar gider. Bakın İslam alemi bu yolla ne hale? Bak mezhepler ne yapmış? Aileyi bitirmiş. Mezhepler ekonomiyi bitirmiş. Mezhepler vergiyi bitirmiş. Akaid'de de zaten her dersimize duyuyorsunuz. Bu ne ya? Ömer radıyallahu anh iki kişiye size müellefe-i kuluptan vermiyorum. Çünkü yapmadıkları pislik yok. Yahya okudu hayatlarını okuyun görürsünüz. Vermiyorum dedi diye yok efendim şeyi kaldırmışmış. Müellefe-i kulubu kaldırmış. Ya İmam Maturidi ben İmam Maturidi'nin kendine ait olduğuna da inanmıyorum o ibarenin. Sonra şeylere girerler. kütüphanelere alırsın o cildi, yeni bir cilt yazarsın, nasıl olsa Maturidi'nin ağzını koyarsın oraya, olur biter. Çünkü yani okuduğun zaman bakıyorsun ki bunu söyleyen onu söylemez kitabını okuduğun zaman. İmam Maturidi diyecek ki bak işte Ömer içtihadıyla ayeti yürürlükten kaldırdı. Bu ne ya? Bu ne? Onun için bakın, bu mezhepleri düzeltmek mümkün değil. Bunları çöpe atmak gerekir. Bunların düzelmeleri mümkün değil. Geleneksel fıkhın düzelme imkanı yok. Onun için hiçbir probleme çözüm üretemiyorlar. Hiç bu şey işte Diyanet'in olsun efendim şeyin üniversitelerin olsun herhangi bir Müslümandan herhangi bir problemini ürettikleri bir tek çözümü bileniniz var mı? Ama Allah'a hamdolsun Kur'an-ı Kerim'e yöneldiğimiz için burada her hafta birkaç tane çözüm ortaya çıkıyor. Onlar da Kur'an'a yönelmek zorundalar. Mezhepleri bırakmak zorundayız. Bu kitaplardan hiçbir şey çıkmaz. O kitapların yazarlarına ait olduğuna da asla inanmıyorum. Onları kaldıracağız. Hadis kitapları kalacak sadece. Hadis kitaplarının da Kur'an'ın kontrolü altında. Çünkü Resulullah'ın mesela faizle ilgili çok şahane sözleri var Resulullah'ın. Ama Kur'an'la birlikte okuduğun zaman. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak rızasından ayrılmasın.